Çin'in sesi. Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Herkese merhabalar. Burası web üzerinden yayın yapmakta olan Türkçenin Sesi Radyosu. Ben program sunucunuz Bilal Can. Bundan böyle sizlerle birlikte Sağlıcakla programında uzman konuklarımla birlikte güzel bir program sunacağız. Bugün de ilk programımız ve ilk konuğumuzu aldık. Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı Sayın Reyhan Tuncay hanımefendi buradalar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
İyiyim, teşekkürler.
Ben sizi tanıtmayayım, buyurun siz kısaca kendinizi bir tanıtın. Daha sonra programımıza geçelim. Siz programımız hakkında da, yani bugün konuşacağımız konu hakkında da ufacık bir bilgi verirseniz memnun oluruz.
Tamam. Doktor Reyhan Tuncay, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Fizik tedavi uzmanlığımı Dış Kapı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Yaklaşık 10 yıldır özel sektörde çalışmaktayım. Şu anda Özel İlgi Göz Merkezi'nde fizik tedavi uzmanı olarak görevime devam etmekteyim. Bugün bel ağrısı konuşalım dedik. Herhalde toplumda en sık görülen ağrılardan evet. Bir tanesi.
Evet, özellikle bildiğiniz üzere teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar daha çok oturarak iş yapmaktalar, bilgisayar başında olsun diğer şekilde ve siz de programdan önce de bahsettiğim üzere çocukların tatil günlerinde bilgisayar başında çok oturmaları onlara ne tür problemler çıkaracak ve bunun yanında en önemlisi ayırt etmek amacıyla söylüyorum. Her insan klinikte, poliklinizde rast geliyordur. Gelenler belim ağrıyor. Acaba fıtık mı oldum gibi. Yani evet. Her bel ağrısını fıtık zanneden insanlar var.
Evet.
Bunların çeşitleri hakkında, tedavileri hakkında sizinle konuşacağız. Önce çeşitleri hakkında konuşalım.
Tamam.
Her bel ağrısı fıtık mıdır efendim?
Her bel ağrısı fıtık değildir. Bel ağrısının pek çok nedeni var. Aslında kas iskelet sistemi kaynaklı bel ağrıları, mekanik bel ağrıları daha sık gördüğümüz nedenlerinden bir tanesi. Bel ağrısı atağı ağrı kaynağı neresi olursa olsun pek çok insanı etkilemekte.
Evet.
Günümüzde çok ciddi sağlık problemlerinden bir tanesi. Çünkü bel omurganın yük taşıyan bir bölgesi.
Hı hı.
Günlük yaşamda yük kaldırma, eğilme, dönme ve bunun dışında tabii ki masa başı çalışıyor olmak, uzun süreler masa başında kalıyor olmak. Onun dışında da yine çocuklarımızda bir tablet, bilgisayar bağımlılığı, alışkanlığı nedeniyle bel ağrısı artık çocuk yaşlarda bile çok sık gördüğümüz bir problem. Ama tabii sebebi mutlaka iyi belirlemek lazım. Hı-hı. Başta da söylediğimiz gibi hani her bel ağrısı bel fıtığı değil. Genel olarak mekanik problemler. Onun dışında bel fıtıkları, omurga daralması, kireçlemeler, omurgada şekil bozuklukları, çocuklarda özellikle skolyoz ve kifoz gibi postür bozuklukları, osteoporoz ve iltihaplı bel romatizmaları diğer nedenleri arasında gelmekte.
Evet. Bunu ayırt etmek çok önemli çünkü.
Evet.
Ama bel ağrılarının sebeplerinden birisi yani biraz önce bahsettiğiniz hani pozisyon bozukluklarından da kaynaklandığı gibi anatomik olarak belin işte düzleşmesi diye tabir ettiğimiz şey bu nasıl bir şeydir? Neden olur? Sebepleri nelerdir?
Şimdi normalde omurganın bel bölgesinde yandan bakıldığında hafifçe öne doğru bir yuvarlaklaşma, bir konveksite görmemiz gerekir.
Hı hı.
Buna biz normal lordoz diyoruz.
Hı hı.
Ama bel adelelerinde spazm olduğunda bu omurganın bel bölgesindeki düzleşmenin radyolojik olarak saptanan bulgusuna lomber lordoz düzleşmesi denir. Yani bel düzleşmesi denilir. Yani bel düzleşmesi aslında bir hastalık değil. Bizim röntgende ortaya çıkan bir bulgudur.
Hı hı.
Ama çoğunlukla bel düzleşmesini mekanik bel ağrılarında daha fazla görüyoruz. Tabii mekanik bel ağrısı ne demek? Hani nasıl ayırt ederiz? Mekanik bel ağrıları fiziksel etkilerle çoğalıp, yani işte eğilmeyle, doğrulmayla, kalkmayla, daha sonra dinlenmeyle azalan, genellikle vücudun fazla kullanılması, zorlanmasıyla oluşan ağrılardır. Çoğunlukla omurganın alt bölümlerini, belin alt bölümlerini etkiler. Kalça civarına yayılabilir. Şiddeti artıp azalabilir. Kötü duruş, beli kötü kullanma, uzun süre aynı pozisyonda kalma durumunda, yanlış hareketlerde bu tip bel ağrılarını çok görüyoruz. Bunlar zaman içerisinde eğer tedavi olmazsa bir zemin hazırlayarak kireçlenme, bel fıtığı gelişmesine neden olabilir.
Evet, kireçlenme dediniz hemen aklıma geldi. Hani insanlar halk arasında kireçlenme var derken bildiğimiz kireçlenme tarzı bir şey değil herhalde bu kireçlenme.
Değil
bu
tabii.
Bunu nasıl tanımlayabiliriz daha doğrusu? İnsanlarımıza, hastalarımıza nasıl anlatacağız bunu?
Şimdi tabii kireçleme yaşın ilerlemesiyle özellikle kemik yapılarda, bağlarda ve disklerde meydana gelen yıpranmalardır. Bu vücudun doğal bir tepkisi olarak ortaya çıkar. Bir yaşlanma payı ya da şöyle diyebiliriz, nasıl yaş ilerledikçe işte ufak tefek beyazlar çıkıyor vücud, hani saçımızda. Aynı bunun gibi böyle bir süreç gibi düşünebiliriz. Hocam bu şekilde anlatırdı bize eğitimdeyken. Hastalara anlatması da çok kolay oluyor. Bu kireçlemede oluşan yeni kemikçikler çeşitli etraftaki bağ ve sinirlere baskı yaparak ağrıya neden oluyor. Yani yaşlandıkça omurgalar arasındaki omurgalarda meydana gelen değişiklikler olarak söyleyebiliriz.
Peki hocam, şu soruyu da aslında merak edilen bir soru bence. Bel fıtığından en başta bahsettik malumunuz biraz önce. Bel fıtığının hani kendine ait bir sınıflandırması var mıdır? Veyahut da bel fıtığı sadece atıyorum işte 70 yaşından sonra görülen bir hastalık mıdır? Yoksa her yaşta olabilecek, oluşumuna sebebiyet verebilecek nedenler neler olabiliyor?
Tabii bel fıtığı belli bir yaşa özgü bir hastalık değildir. Aslında şu öncelikle bel fıtığının tanımından hani başlayalım. Beldeki omur kemikleri arasında bulunan ve adeta bir süspansiyon, amortisör görevi sağlayan bir disk yapısı vardır. Ve o disk yapısının etrafındaki bağ dokuyla çevrilidir. O etrafındaki bağ dokusunu yırtmasıyla ortaya çıkan durumdur bel fıtığı. Bel fıtıklarının aslında derecelendirmesi vardır. Daha çok bunu biz tabii MR'la görüntülüyoruz manyetik rezonansla. Bel fıtıklarının birinci derecesinde bulging dediğimiz, yani sadece taşma durumunda başlangıç fıtıklardır. Etrafındaki yırtık çok minimal düzeydedir. İkinci derece dediğimiz protrüzyon fıtıklarında iç liflerin yırtıldığı ancak dış liflerin hala sağlam olduğu fıtık derecesidir. Üçüncü derece fıtıklar olan ekstrüzyon ve sekestrasyonda artık diskin etrafındaki lifler tamamen yırtılmıştır ve disk materyali omurga kanalına geçmiştir. Burada protrüzyon ve ekstrüzyon disklerinde arkaya taşan materyal sinir sıkışmalarına neden olabilir. Bu tip sıkışmalarda bel ağrısı ile birlikte bacak ağrısı, duyu kaybı, kuvvet kaybı, refleks kaybı, hastalarda uyuşma, karıncalanma gibi şikayetler daha belirgindir.
Yani bir hasta gelip belim ağrı yok ama ayağımda şiddetli ağrılarım var, işte güç kaybım var, hatta ayağımı sürükleyerek gidiyorum dediği zaman bel problemi olabilir diyebiliriz yani.
Evet, aynen öyle. Bel ağrısı olmasa bile hastalar bu şikayetlerle bize başvurabiliyor. Bu hastalarda hele ki güç kaybı varsa mutlaka MR çekilmeli ve çabuk tanı konulmalı.
Evet, yani olabilecek şeyler. Dinleyicilerimiz buna dikkat etmesi lazım. Bunu özellikle sordum ki insanlar sadece belim ağrıdı, ben fıtık oldum değil de diğer organlara da verdiği zarardan dolayı veya herhangi bir şey geliştiği zaman hemen hekimlerine başvurmaları çok önemli. Velev ki dedik ki hocam bel fıtığı oldum. Hani bahsettiğiniz o dördüncü kısım ekstrüde ve sekestri oldu fıtığımız ve sinirimizi iyice bastı. Bundan sonraki durumda direkt bir cerrahi müdahale mi söz konusu olur yoksa bunu fizik tedaviyle halledebileceğimiz bir durum mudur?
Orada muayene çok önemli işte. hastanın ayrıntılı bir muayene yapılması, duyu kaybı var mı, refleks kaybı var mı, tabii beraberinde idrar kaybı ve
çok önemli. Evet.
Evet, var mı, hissetmeden kaçırma, büyük abdestini tutamama, ayak, parmak ve topuk muayenesi çok önemlidir. Hareketleri topuk üzerinde ve parmak üzerinde yürüyememe gibi kas gücü kaybı varsa eğer hastayı biz de zaten beyin cerrahisine yönlendiririz. Hı-hı. Cerrah görür. Klinik ve MR birbirini destekliyorsa uygun hastalar opere edilmelidir.
Evet. Kısaca sadece biliyorsunuz internet çıktı artık, herkes doktordan ziyade internete sormakta. Google'a işte gerekli hastalığını yazıp sonrasında çıkan anomalileri kendilerine yakıştırmaktalar hatta.
Çok doğru.
Şu çok önemli. Kısaca işte ben bel fıtığı olabilirim diyebileceği evde dikkat etmesi gereken, örnek veriyorum, ne dediniz biraz önce, topuk üzerinde yürüdüğü zaman eğer bel ağrısı artıyorsa bu fıtık olabilir diyebileceğiniz birkaç bir şey söyleyebilir misiniz hocam bize?
Ağrı bacağa yayılıyorsa, yani böyle elektrik hattı gibi bir ucu belde, bir ucu topukta yer alan bir ağrısı varsa, aynı hat üzerinde uyuşmalar varsa,
evet.
Ve özellikle evde topuk ve parmak ucu yürüyüşü yaptığında böyle duramıyorsa hasta, hemen
hekime başvurmalı.
Evet.
Gerekiyor. Peki. Tabii malumunuz, fizik tedavi uzmanısınız. Bel ağrılarının fizik tedaviyle iyileştirme veyahut da iyileştirmeden kastım şu, yani ağrılarını giderici, bunda başarı oranı nedir? Gerçekten başarılı olur mu fizik tedavi bel ağrılarında?
Fizik tedavi bel ağrı uygun hastada kesinlikle, oradaki uygunluğu hekim tabii ki işte hangi hasta cerrahiye gitmelidir,
evet.
Hangi hastaya fizik tedavi uygulanmalıdır, iyi bir muayene ve anamnezle. Ama bizim klinikte gördüğümüz çoğunlukla nörolojik defisti olmayan hastalarda, bulging ve protrude disklerde, yani ciddi sinir baskısı yoksa, biz fizik tedaviyle yani %80-90, hani kendi kliniğim içinde konuşuyorum, evet. Gerçekten hastalar rahatlayıp gidiyorlar. Tabii ki yaptığımız tedavi sonucu rahatlamaları sonrasında da hastaların görevleri var. Egzersizlerini devam edip, bel kaslarını kuvvetlendirip, kendi kaslarını bir korse haline getirirlerse.
Çok önemli.
En önemlisi budur. O yüzden egzersizler çok çok önemli.
Aslında egzersizleri %100 konuşacağız. Bunu sormamın sebebi şuydu. Ağır bel ağrısı olan, çok şiddetli olup da ileride fizik tedaviyle bu şiddetli ağrıların geçtiğini ben de duymuştum. O yüzden size özellikle, hı hı, sordum. Hani direkt cerrahiye insanlar yönelmesin. Hani mutlaka bir fizik tedavinin görmesi gerektiği bir hastalık tipidir bel ağrıları diye. Sormamın sebebi oydu. Yani insanlar, evet, belimiz ağrıyor veyahut da işte bel fıtığı olduk deyip direkt bunu ameliyatla değil de bir fizik tedavicinin de görmesi bence,
aynen,
çok uygun olur diye düşünüyorum.
Aynen.
Bilmiyorum
öyle.
Yanlış mı düşünüyorum?
Evet, çok doğru düşünüyorsunuz. Fizik tedavi uzmanı gözüyle mutlaka bakılması lazım bel ağrılarına.
Şimdi esasında belimizde sadece fıtıktan ziyade, şimdi o kadar çok şeyi saydık ki, bel fıtığından kaynaklı ağrılar, kireçlenmeden kaynaklı ağrılar, mekanik ağrılar dedik. Bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum.
Evet.
Bir de herkesin duyduğu, daha doğrusu halk arasında, bir de belim kaymış, yerinden oynamış. Belime ne oldu acaba? Nasıl kaydı ki bel yerinden? Yani bel kayınca ne olur? Bel kayması nasıl bir şeydir? Dediğim gibi, hani biz bunu dediğiniz üzere işte görüntüleme sistemli, magnetik rezonansla veyahut da işte tomografiyle bunları ayırt etmek mümkün oluyor, ama ya bel kayması nasıl bir şey? Ya belim yerinden fırlıyor mu? Yani sağa mı kayıyor, sola mı, öne mi gidiyor, arkaya mı gidiyor, veya bunun zararı nedir? Bir de, evet, bel kaymaları neden olur? Bu çok önemli bizim için.
Valla vücutta öyle güzel bir denge var ki aslında normalde buna çok izin vermiyor. Yani işte, evet, öndeki arkadaki esnemeler buna çok izin vermiyor. Ama sizin işte hikayesinde bel kayması olan hastalarda çoğunlukla çok ciddi bir yüksek travmalı düşme, bir karda buzda hızlı kayıp düşme ya da trafik kazası gibi hikayeler oluyor.
Evet.
Bu tür, evet, travmatik şeyler var. Omurganın birbiri üzerinde kaydığı duruma biz omurga kayması ya da spondilolistezis diyoruz. Bunun dereceleri var tabii ki, işte yaklaşık 4 dereceye ayırıyoruz. Biz bunun tanısını nasıl koyuyoruz? Çoğunlukla fizik muayenede o bölgede bir basamak bulgusu dediğimiz bir muayene bulgusu vardır. Hemen film çektiririz. Direkt röntgen çok kıymetlidir.
Evet.
Evet, filmde de kaymayı gördüğümüzde derecesine bakarız ve bu hastalarda korseleme çok faydalıdır. Ameliyatlık derecede değilse hastaya korse ve fizik tedavi programı uygularız.
Evet. Dediğim bel ağrısında yine sormak istediğim bir şey çok önemli bence. Hani beslen kilo bel ağrılarında gerçekten etkili midir? Hani gidip de birçok insanın, hastanın klinikte doktoruna danıştıktan sonra mutlaka kilo vermen lazım denildiğini çok duyuyoruz. Sıkça evet. Duyduğumuz bir şey. Kilo gerçekten bel ağrılarında önemli midir? İnsanlar buna dikkat etmesi gerekir mi?
Tabii ki bel ağrılarında çok önemlidir. Özellikle karın ve göbek bölgesindeki lokalize yağlanmalar. Belimizin bir mekanik dengesi var. Ön taraftaki ağırlık belin kas dengesizliğini ve bel bölgesi kasların daha öne çekilmesine, refleks olarak arka taraftaki bel kaslarımız da normal pozisyonuna gelmek için spazma giriyorlar. Hı hı. Zaten çoğu insan spor yapmadığı için kasları çok zayıf. Bir de evet. Üzerine kilo eklenince belde omurlar üzerindeki yük oldukça artıyor. Sizin vücudunuzda bir kilo fazlanız varsa o bel omurlarına 3 kilo olarak iletiliyor. Hı hı. Varsayalım ki sizin 5 kilo fazlanız var. Hı hı. Bel omurlarınız 15 kilo yükü fazladan çekiyor demektir. Hı hı. O yüzden kilo bel probleminiz fıtık da olsa, kireçleme de olsa, yani her tür bel probleminde bir artı diz probleminde mutlaka tedavi edilmelidir. Evet. Yani hani hastaki fazla kilosunu atmalıdır.
Kiloya dikkat edeceğiz o zaman. Evet. En önemli şeylerden birisi. Ama bir de yiyip kilo almayanlar var. Ben onlardanım. Yani yiyorum. Gayet evet. Fit bir şekilde devam ediyorum.
Tabii şanslı grupsunuz.
İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum yani. Hatta gastro turizmi bile düzenleyebiliyorum bunun için. Yani gidip uzak yerlerde sağlam yemekler yiyorum ya. Evet abi sen de öylesin. Karşımızda abimiz var, ona da aynı şeyi söyledim. Dikkat edeceksin abi, o göbek eriyecek. Aynen öyle.
Evet.
Dikkat edeceğiz. Şimdi bel ağrılarının sebeplerini saymaya devam ediyoruz. Dediğim gibi aslında bel ağrıları çok basit bir şey değil. Saydıkça da malumunuz görüyorsunuz, yeni yeni şeyler öğrenmeye başladık. Yeni yeni şeyler çıktı. Bel ağrılarından birisinin de bildiğim kadarıyla kemik erimesinden olduğu. Bu kemik erimesi nasıl bir şeydir? Yani kendiliğinden eriyor mu kemik? Küçülüyor mu? Yani bir şekle mi giriyor? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Dinleyicilerimiz de eminim bunu merak ediyordur. Gidip işte sende kemik erimesi var deyince belki bazı hastalarımız aman öldük bittik kemik erimesi başlayan diyenler de var. Ama kemik erimesini bilinçli bir şekilde öğrenip ona göre beslenip ona göre faaliyetlerde bulunan hastalar da vardır herhalde. Veyahut evet. Da fizik tedavi bu konuda ne yapıyor?
Ne yapıyor? Şimdi kemik erimesi ya da osteoporoz kemik kırılganlığının arttığı bir hastalıktır. Tabii pek çok sebebi var. Bazı hastalarda genetik geçişli annesinde varsa çoğunlukla risk altında oluyor. Bazı ilaç kullanımı, kortizon, tiroid hormonu gibi ilaç kullananlarda yine evet. Risk faktörü var. romatizmal hastalığı olanlarda birazcık, yani iltihaplı romatizmal hastalıklar yine risk fazla. Aslında kemik erimesi tek başına önce, yani ilk belirt bulgusu ağrı şeklinde ortaya çıkmıyor. Yalnız kemik erimesinde omurgada çökme kırıkları olabiliyor. Sebebi ve çökme kırıkları evet. Olduğu zaman ağrı o zaman ortaya çıkıyor. İlk belirt ağrı değildir ama kemik erimesi arttıkça hastalarda özellikle omurganın çökmesine bağlı olarak boy kısalması. Hasta bize der ki ya ben daha uzundum, bir 3 santim kısaldım gibi bir şey vardır, yakınması. Kamburlaşma, yani tabii bu kısalmaya bağlı ve daha sonrasında çökme kırıkları gelişirse de sırt ağrıları, belirgin sırt ağrıları ortaya çıkabilir. Bunu tabii kemik erimesinin değerlendirmesi kemik mineral densitometriyle yapılıyor.
Şey, evet.
Bu takipler kemik erimesi olan hastalarda yıllık düzenli takipler yapılmalı. Bunların medikal ilaç tedavileri düzenlenmeli. Ama özellikle sırt ağrılarında artma varsa hastada mutlaka bir röntgen kontrolüyle de çökme kırığı olup olmadığına bakılmalı. Çökme kırıklarında da yine beyin cerrahisi veya yani hastanın klinik durumuna göre tedavi planı yapılabiliyor.
Yani çökme kırığı olunca muhtemelen spinal korda verdiği zarardan kaynaklı bir cerrahi müdahale
aynen,
söz konusu.
Aynen, cerrahi müdahale.
%100 yapılması gereken bir şey.
Evet, evet, çökme kırıklarında o şekilde ama tabii sonrasında sırt kaslarını kuvvetlendirme çok önemli. Mutlaka, yani daha doğrusu osteoporoz hastalarının sırt kaslarını mutlaka kuvvetlendirmeye yönelik egzersiz yapması şart.
Peki osteoporotik ağrılarda hani bizim fıtıktan kaynaklı veya kireçlenmeden kaynaklı tarz bir ağrı mıdır? Yoksa onların ağrı şekli daha mı farklıdır osteoporozda?
Tabii kemik ağrısı daha farklıdır. Kemik ağrısı biraz daha can acıtıcı bir ağrıdır. Evet. Yani
geçmeyen
bir ağrıdır. Gece de ağrıları olur hastaların. Olur. Daha uzun süre ağrıları olur. O konuda çok dikkatli olmaları gerekir kemik erimesi hastalarının. Evet. Gece ağrısı, pardon sözünüzü kestim. Yani her hastada gece ağrısı önemlidir ve mutlaka doktora danışılmalıdır yani geceye geçmeyen ağrılarda.
Evet, yani işte gece ağrıdı veya gündüz geçti, biz bunu ekarte etmeden geçmeyelim. Mutlaka hekimimize başvuralım.
Aynen.
Kemik erimesi ya da osteoporoz dediğimiz hadise belli yaşlı insanlarda mı veyahut da daha çok etkilenen yaş grubu veya cinsiyet, böyle bir ayrım yapabilir miyiz osteoporozda?
Osteoporoz tabii kadınlarda daha fazla, özellikle evet, menopozla birlikte daha fazla görülüyor ama tabii ki erkekler de risk altında. Yani erkeklerde hiç osteoporoz yok diye bir şey yok.
Olabilir.
Erkek osteoporozu denen bir ayrı bir konu var. Daha sık görmeye başladık. Sanırım bu beslenmeyle de artık ya da işte hareketsizlik, yaşam tarzının değişikliği hepsi etkiliyor.
Evet.
O yüzden hani risk grubunda erkekler de var. Daha önce de dediğim gibi hormon alan, yani tiroid hormonu alan, steroid kullanan, ailesinde kemik erimesi hikayesi olan hastalar mutlaka özellikle menopoz döneminden sonra kontrollerini, kemik erimesi kontrollerini, kemik taramalarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor.
Ben size bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi biz malumunuz büyük şehirde yaşıyoruz. Çok fazla güneş görmüyoruz. Bulunduğumuz ortam genelde kapalı. Bu güneş görmememiz osteoporoz olmamıza sebep olabilir mi? Yani sebebiyet midir? Bu bir neden midir sizce?
Osteoporoz nedenlerinden bir tanesi tabii ki D vitamini eksikliği.
Evet.
D vitamini eksikliği direkt tabii ki güneş, beslenme ve güneşle ilgili. D vitamini içeren yağlı işte özellikle işte balık türü şeyleri az tüketiyoruz ülke olarak. Onun dışında güneş ışığı, gün ışığı çok önemli. D vitaminin aktif hale gelmesi için. O yüzden mümkün olduğunca kışın da olsa öğlenleri bir 20 dakikalık sadece ellerimizi kollarımızı güneşlendirsek, yüzümüzden bile görsek çok çok faydalı. Türkiye'de çok çok yaygın, yani %80-90 hastada çok güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği baktırdığımızda çok fazla görüyoruz. O yüzden pek çok son zamanlarda yapılan çalışmalarda D vitamini sadece kemik erimesi değil, bağışıklık sistemi, immünite, pek çok hastalıkların temelinde yattığından bahsediliyor. O yüzden D vitamini veya gün ışığı almak çok önemli.
Evet, değerli dinleyenlerimiz, duydunuz. Güneş göreceğiz ne olursa olsun. 10 dakikada olsa ellerimiz dediniz değil mi
hocam? Evet. Ellerimiz bile olsa, yani hatta avuç içlerimiz çok önemli.
Yani dışarıya çıkıp avucumuzu açıp
kollarımızı
sıyırınca birisi ne yapıyor bu diye sormaz herhalde.
Bana sormuyorlar. Bilmiyorum.
O güzel. Tamam, o zaman problem yok. Ya ben de onu duymuştum. Yani avuç içlerinden güneş ışığını almamız daha iyi olduğunu. Yani osteoporozu az da olsa bunu etkileyici D vitamininin emiliminde çok önemli olduğunu duymuştum. Ama toplum olarak dikkat etmediğimiz bir hadise. Yani gerçekten güneş görmüyoruz. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar.
Evet.
Ve eğer oranın iklimi de çok güneş yoksa bundan dolayı bu tarz problemlerin çıktığını biliyorum. Ankara'da da yaşadığım için mutlaka söyleyeyim dedim. Bir canlı bağlantı alacağız. Bir dinleyicimiz bağlanmak istemiş. Alalım.
Alo.
Buyurun. Hayırlı günler.
Hayırlı günler Bilal Hocam. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim hocam. Kimle görüşürüz?
Yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Ben Yusuf Demir. İzmir'den arıyorum.
Memnun oldum Yusuf Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
Teşekkürler. Sağ olun. Aslında iyi değilim. O yüzden aradım. Yani hazır konuda tam bel ağrılarıyla ilgili olunca.
Evet hocam.
Bir şey sormak istiyorum ama.
Tabii ki. Memnun olduk. Buyurun.
Şimdi hocam 40 yaşındayım. Şöyle bir sıkıntı var. Hani daha önceki yıllarda hiç hissetmediğim bir şey ama son 6-7 aydır çok yoğun yaşadığım bir sıkıntı. Ofis ortamında çalışıyoruz yoğun olarak ve neredeyse günün belki 7-8 saat hep oturarak geçiyor. Mutlaka onun da etkisi vardır ama mesela yolculuklarda vesaire böyle bir 15 dakika bir yerde oturunca sabit, hiç hareket etmeden çok ciddi bir ağrısı ya da kuyruk sokumu kemiği ağrısı oluyor. Hani kalkarken de doğrulmaya çalışırken de çok fazla zorlanıyorum. Ya bu kronikleşir mi? Bunun bir tedavisi var mıdır? Yani vardır diye düşünüyorum ama hani fizik tedavi falan mı gerekir bunun için? Ne yapmak gerekir?
Şimdi anlattığınız yine mekanik bel ağrılarına uygun, ofis ortamında çalışıyorum diyorsunuz. Egzersiz yapıyor musunuz? Yani hiç böyle bir şeyiniz, programınız var mı hafta içinde?
Hocam egzersiz, hafta içinde egzersiz yapma imkanı değil ama bu ağrılardan sonra tavsiye üzerine zaman zaman yarım saatte bir, saatte bir kalkıp işte bel hareketleri yapma gibi şeyler ama işin doğrusu çok fazla da mesafe kat edemediğimi düşünüyorum bununla ilgili.
O zaman kesinlikle öncelikle bir tanıya yönelik tetkikler yapılmalı. Yani öncelikle ayrıntılı muayeneniz yapılmalı. Bacak ağrısı hissediyor musunuz? Yani işte sağ bacağınıza yayılan, topuğunuza kadar giden.
Kesinlikle her iki bacakta ve topuklarda hissediyorum. Mesela aynı şekilde ayakta sabit belirli bir noktada bir 10-15 dakika durduğumda da aynısı oluyor. Ama sabit durmam gerekiyor. Yürürken problem yok. Ancak sabit durduğum zamanlar bir 10 dakika 15 dakika hareketsiz bir noktada kaldığımda hem belde hem baldır kenarlarında ve topuklarda evet sancı oluyor. Sancı diye ifade etsem daha doğru olur.
Tamam. Uyuşma eşlik ediyor mu bunları?
Ya uyuşma şöyle bu 15 dakika daha da fazla artarsa oluyor. Yani o 15 dakikadan sonra sancı başlıyor ama herhalde bir 10 dakika sonra da uyuşmalar başlıyor.
Bence en kısa zamanda bir hekim muayenesi, fizik tedavi hekim muayenesi ve sonrasında sanırım MR gerekecek diye düşünüyorum. Bir MR tetkiki. Ondan sonrasında da yine hani muayene etmeden bir şey diyemem ama uygun bir fizik tedavi programı, size uygun bir egzersiz programı. Çünkü egzersiz programı ne kadar hani çoğunlukla kişiye özel olmalı. Yani bazı hareketler size iyi gelmeyebilir ya da sırayla yapılabilir. Atıyorum bir kas kısalığınız varsa önce kısalığınızın açılması. Ondan sonrasında diğer belimizin mobilizasyonuna yönelik egzersizler, kuvvetlendirme egzersizleri yapılmalı. Bunun sırası belirlenmeli. En kısa zamanda böyle bir muayene ve programdan geçerseniz kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Ama uzatırsanız problem daha da uzar, kronikleşir. Bence bir an önce bir muayene şart.
İzmir'de olmasaydı.
Evet, İzmir'de olmasaydınız. Burada olsaydınız hemen evet.
Hemen buraya Ankara'ya davet ederdik sizi. Hem bir çayımızı içerdiniz. Hocamıza da size gerek şeyi söylerdi.
Çok teşekkürler hocam. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Geçmiş biz olsun tekrar.
Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.
Hoşça kalın.
Evet, kısa bir parça arası verelim mi hocam? Hem dinleniriz. Canlı bağlantı için de yine aramak isteyen dinleyicilerimiz olursa onlara da kısaca bilgi veririz. Siz parçamızı seçmiştiniz.
Evet.
Madem siz seçtiniz, armağan etmek istediğiniz birisi varsa edin hocam. Tam olsun parçamız. Herkese, bütün
herkese,
hastalar.
Herkese, evet. Bütün tamam. Hastalarıma. Volkan Konak'tan Keklik Gibi.
Oh, eyvallah, tamam.
Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazım. Kader böyleymiş ağlarım bazı. Gönül ey sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazım. Kader böyleymiş ağlarım bazı. Gönül ey sebebime. geceleyin uyku girmez gözüme. Zalim yastık diken oldu yüzüme. Uyma dedim uydun eller sözüne. Alnıma yazılmış bu kara yazım. Kader böyleymiş ağlarım bazı. Gönül ey sevdime. Alnıma yazılmış bu kara yazım. Kader böyleymiş ağlarım bazı. Gönül ey sebebime.
Gerçekten çok güzel bir parçaydı. Konuşmalarımızın üzerine de iyi gitti hocam. İyi bir seçimdi, beğendik.
Teşekkürler.
Şu an radyoların başına belki yeni oturmuş olan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar hatırlatalım. Sağlıcakla programındasınız efendim. Sağlıcakla programında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Reyhan Tuncay hanımefendiyle birlikte bel ağrılarını konuşuyoruz. Canlı bağlantıda alıyoruz. Biraz önce ilk canlı bağlantımızı aldık. Bel ağrılarının çeşitleriyle ilgili konuştuk. Bel ağrıları nasıldır? Nasıl ayırt etmemiz lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bununla ilgili konuşmalarımız devam ediyor. Şimdi biraz önce ayrımımızı yaptık. Yani fıtık, kireçlenme nedir? Osteoporotik ağrılar nasıl olur?
Evet.
Bunların hepsini konuştuk. Bu bel ağrılarının sebeplerinden birisi de bildiğim kadarıyla dedik ama bir canlı bağlantımız var. Önce onu alalım, ondan sonra devam edelim.
Merhabalar.
Merhabalar efendim. Hoş geldiniz.
İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
Teşekkürler.
Programınız çok faydalı oluyor bizler için. Benim bir sorum olacaktı.
Buyurun tabii efendim. Öncelikle isminizi alalım, özür diliyorum.
Elif ben, Elif Sönme.
Elif Hanım, memnun oldum.
Adana'dan arıyorum.
Memnun oldum, buyurun.
Üniversite öğrencisiyim ben, çok fazla ders çalışıyorum. Bu Hı-hı. sebeple boynumda da düzleşme var. Hı-hı. Ve boynumda bazen böyle iğne batması gibi hisler oluşuyor. Hı-hı. Ve bunlar bir süre sonra artıyor. Hı-hı. Yani masa başında olduğum için de açıkçası bu şikayetimi sürekli yaşıyorum. Bununla ilgili sorum olacaktı.
Tam yerindesiniz. Buyurun Reyhan
evet.
Hocam.
Evet. Tabii masa başı çalışanlarda boyun ağrısı çok sık bir problem. Ve bu hasta gruplarında boyun düzleşmesi, yani hani yine bel düzleşmesine benzer bir şekilde lomber lordozun azaldığı durumları sık görüyoruz. Hı hı. Şimdi boyun düzleşmesi hastalarında da dediğiniz gibi yine kas spazmına bağlı bu tip ağrılar, boyun ağrıları, boyunda çekilme, gerilme hissi, hı hı. Uyuşmalar, yani omuzlara yayılan ağrılar. Evet. Bazı hastalarda baş dönmesi, kulak çınlaması gibi problemler de baş ağrıları bile gördüğümüz oluyor. O yüzden sizin de öncelikle bir yani muayenenizin yapılması ve o size yani boyun düzleşmesi teşhisi konulursa, hani anlattığınız tablo buna benziyor. Ben o yüzden evet. yönlendirmek istiyorum. Boyun egzersizleri faydalı olur. Yani masa başında yapabilecek çok basit egzersizler var aslında. Yarım saatte ya da saat başı kalkıp bir omuzlarınızı geriye almak, başınızı geriye almak, boynunuzu esnetmek gibi evet. Çok basit önlemler var. Yapılabilir bunlar. İlk başta ilk önerim bunlar olacak.
Anladım hocam. Peki ben bazen boyunluk kullanıyorum. Yani ders çalışırken çok rahatsızlık hissettiğim için. Bu doğru bir şey mi?
Kısa süreli boyunluk kullanımı evet önerdiğimiz hastalar oluyor bizim de. Hani başım boynumu taşımıyor denilen durumlarda evet 2-3 gün kullanın. Ama uzun süreli kullanım önermiyoruz. Çünkü evet, boyun kaslarınızı zayıflatıyor. O yüzden kısa süreli kullanımlar zaten diyelim bunu da gün içinde işte 2 saat takın 2 saat çıkarın şeklinde önerimiz oluyor. Çok evet. sert boyunluk değil, yumuşak, böyle yumuşak. Destekleyici, hı hı. evet, servikal, sünger boyunluklar oldukça rahatlatıcı olur.
Bunları her yerden temin edebilirler mi dinleyicilerimiz
genellikle
hocam?
Genellikle medikal malzeme satan yerlerden evet. ve bazı eczanelerde de oluyor. Evet,
evet. Tamam.
Evet, çok teşekkür ediyorum
Geçmiş
sizlere.
Olsun tekrar.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
Ayrılmayın bizden.
Sağ olun.
İyi günler.
Sağ olun.
Evet, boyunluk ama bahsettiğiniz üzere herhalde boyunluk herkes benim boynum ağrıyordu ben boyunluk kullanıyorum demeyecek.
Değil.
O önemli herhalde.
Aynen,
evet.
Aynen, önemli.
Mümkün mertebe bu tarz şikayetleri olanlar varsa uzun süreli değil herhalde hocam.
Uzun süreli de değil, yani
uzun
kısa
süreli.
Süreli.
Peki diyelim ki böyle bir ağrısı yok ama kullandı bir dinleyicimiz, bir dinledi de böyle bir durumda herhangi bir şey olur mu? Boynun herhangi bir rahatsızlık söz konusu olur.
Bu sefer de kas zayıflığına bağlı sıkıntılar çekebilir. O yüzden orada hani kısa süreli boyunluk kullanıp bir an önce boyun egzersizlerine başlamak çok daha faydalı olur.
Peki hocam, kaldığımız yerden devam edelim konumuza. Evet. Şöyle, romatizmal hastalıklarla bel ağrısı nasıl olur? Romatizmal hastalıklar, evet, bel ağrıları olur mu? Öyle söyleyeyim.
Evet,
önce.
Şimdi romatizmal hastalıklar farklı bir kulvar. Yani çünkü iltihaplı bel romatizmalarında vücut kendi bağışıklık sistemine karşı bir savaş vardır. Hı hı. Ve bu hastalıkların hani en çok bilineni ankilozan spondilit ya da spondilartropati gibi hastalıklardır. Bunlarda oluşan bu inflamasyona bağlı, yani ödeme bağlı ağrı ve tutukluk vardır ve bu hastaların ağrıları birazcık daha farklıdır. Yani sabah kalktığında ağrıyla kalkar,
evet,
katıdır belleri, hı hı, ve hareket ettikçe açılır belleri. Yani mekanik ağrının tam tersidir. Hasta hareket ettikçe rahatlar ve akşama doğru daha iyi oluyorum der. Bu tip ağrıları olan hastalar mutlaka doktora başvurmalı. Romatizmal hastalıklar açısından kan tetkikleri yapılmalı, hı hı, filmleri görülmeli, hı hı, sakroiliak eklemleri etkilenir çoğunlukla bu hastaların bel omurlarıyla birlikte. Hı hı. Ve erken dönemde teşhis edilince uygun ilaç tedavisi, egzersiz programı ve fizik tedaviyle prognozları çok çok daha iyi olabiliyor. O yüzden bu tip ağrısı olan hastalar yani sabah kalkınca katı kalkıp daha sonrasında hareketle açılıyorum, bel ağrım bu şekilde diyen hastalar en kısa zamanda muhakkak bir fizik tedavi uzmanına muayene olmalı. Ya da romatoloji bölümüne de tabii,
evet,
olabilir.
Biraz önce bir terim kullandınız. Sakroiliak dediniz, eklemlerden. Evet. Orası yani sakroiliak eklemler neresidir? Onları dinleyicimize nasıl tarif,
evet,
etmemiz lazım?
Onu şöyle diyebiliriz. Belle kalça kemiğinin birleşim noktasıdır.
Yine bel ağrısı gibi olacak değil mi?
Evet, yani, ağrıları evet, aslında şöyledir. Hani böyle kalçamda yer değiştiren bir sağda bir solda, hı hı, yer değiştiren ağrılarım var. Ama sabahları daha yoğun şeklinde bir tabir. Evet, çok belirgindir hastalarda. Kendileri söylerler bu şekilde.
Yanlış anlamadım herhalde. Sabah tutukluğu çok fazla,
evet,
olur.
Evet, evet, sabah tutukluğu fazla,
yani
olur.
Yani kalktıktan sonra ufak bir hareketle belli bir süre sonra açılır.
Yarım saatten daha uzun sürer açılmaları. Yani o ısındıkça açılıyorum terimini kendileri de kullanırlar genelde. Hmm,
peki. Şimdi romatizmal ağrıları da az çok öğrendik. Bayağı da bilgilendik bugün. Yine esasında programın başında da bahsettiğim üzere hani bunun bel ağrısıyla ne alakası var kardeşim dediğimiz şeyler de olabiliyor malumunuz. Mesela daha az görülen bel ağrısı nedenlerinden atıyorum işte böbrekten bel ağrısının ne alakası var?
Demeyin. Öyle demeyin.
Demeyin, değil mi? Ben dedim ama o demedi. Doktor hanım demedi. Buyurun.
Evet.
Ya şunu sorayım ben. Bir böbrekten işte bir rahim durumunda yumurtalıklarda prostatta problemleri olan insanlarda bel ağrıları olur mu?
Olur. Evet. Bu da yansıyan ağrı dediğimiz ağrılardır. Tabii rahim, yumurtalık, prostat bölgesi yine bu bel bölgesiyle ilişkilidir. Sinirsel yapıları, uyarıları bel bölgesine gider. Belden kaynaklanır oraya giden sinirler. Hı hı. Ve bunların da problemlerinde yansıyan ağrılar ortaya çıkabilir. Böbrek taşında yine aynı şekilde taş düşürürken de çok hasta bize gelir. Böyle
yani
tam ayırt edemez aslında.
Hmm.
Evet, yani belim ağrıyor diye gelir ama hani onu ancak biz tabii yönlendiriyoruz, hastaları lokalize ediyoruz. Olabilir. Bağırsak problemleri, mesela kabızlı olan pek çok hastada bel ağrısı vardır.
Evet.
Yani bunları da mutlaka göz önünde bulundurmak lazım.
Evet, değerli dinleyenlerimiz, bunlar çok önemli bilgiler. Yani belim ağrıyor sadece fıtıktandır, romatizmal bir ağrıdandır, mekaniktir demeyeceğiz. eğer geçmeyen bir bel ağrısıysa, artık sorunun çözülmemişse, işte radyolojik görüntüleme sistemleriyle bunu tespit edememişsek, mutlaka ama mutlaka böbrek taşlarımıza, rahim ve yumurtalığımıza prostat problemlerinden yansıyan bel ağrılarının olduğunu da bilmemiz gerekir bence. Evet. Evet. Çok önemli bir konuydu bu da hocam. Peki genel olarak bu tarz bel ağrılarında kimler risk altındalar?
Öncelikle tabii ki hareketsiz iş ve yaşam düzeni olanlar, işte çok fazla masa başında oturanlar, çocuklarımız bu konuda şanssızlar, çok fazla masa başında, bilgisayar başında tabletin başında, evet, kalanlar, bankacılar, öğretmenler, bu tip işlerde çalışanlar risk altında. Ağır kaldırma gibi, yani yine işinde bunu kullananlar, ağır kaldırma, yanlış eğilme gibi hareketi yapanlar, uzun süreli araç kullananlar, şoförler, evet, onlar önemli. Da çok oturup tabii bel bölgesinde yüklenmelerden dolayı, aşırı kilosu olanlar, daha önce bahsettik, sigara ve alkol tüketenler. Burada mekanizma şu: vücuttaki oksijen dengesinin bozulması, hı hı, ve disklere giden oksijenin azalması şeklinde diyebiliriz.
Evet, çok önemli.
Duruş bozukluğu olanlar, zayıf bel ve karın kasları, yani egzersiz yapmayan kişiler, ve işte halter gibi yüksek riskli sporlarla uğraşanlarda da evet.
Egzersizden kasıt nedir? İşte yarım saat oturduktan sonra bir kalkıp hani birkaç adım yürümek midir? Yoksa daha farklı şeyler yapabilir miyiz?
Birkaç adım yürümek değil de aslında orada esnetmek. Yapabileceğimiz en basit egzersiz germe ve esneme egzersizleri. İşte elimizi belimize koyup sağa sola esnemek, bir geriye doğru esnemek. Çünkü gün içinde hep vücudumuz öne eğilir pozisyonda kalıyor. Yani hep geriye pozisyonu ihmal ediyoruz. O pozisyonu sağlamak zaten çok da hani rahat ettiğinizi fark edeceksiniz. Zaman içinde bu da bir alışkanlık haline geliyor.
Aslında çok basit şeyler.
Çok basit.
Yani
aynen,
kalkacağız
öyle
sandalyemizden, sağa sola veya öne arkaya hafif esnetmeler, evet, ama kırarcasına değil hocam,
değil,
herhalde.
Değil, tabii ki.
Ben
tabii
bir esneyeyim deyip de üç kat olanlar olmasın. O çok çok önemli, bir esneyeyim geriye doğru deyip, yani çok önemli. Gerçekten bu tarz hareketler yapıp da bel ağrıları olan insanlar da vardır herhalde.
Yani tabii aşırı zorlayanlar, sınırlarını fazla bilemeyenler, evet, esnek insanlar. Yani bazı insanlar, evet, konjenital olarak doğuştan esnek ve sınırların nerede duracaklarını bilemiyorlar. Onlarda da oluyor tabii ki.
Kasım kardeşim, duydun. Teknik yönetmenimiz, sen çok oturuyorsun sandalyede, esneme hadisesini yapacaksın. Ha, hiç yapamadığın zamanlarda haber vereceğim, biz esneteceğiz seni yani gerekirse. Yardımcı oluruz her halükarda. Evet, bel ağrılarına devam edeceğiz. Tanısal noktada zaten konuştuk. Yani tanının sadece, evet, daha çok aslında biz MR'dan bahsettik ama bazı yerlerde röntgenden, evet, de bahsettik.
Aslında kısaca bir sıralayalım.
Yine de sıralarsak, evet, daha iyi olur.
İyi bir fizik muayene. Hastanın işte ağrısı hareketle mi, istirahatle mi oluyor, gece mi oluyor, eşlik eden bulgular mutlaka not edilmeli. Sonrasında röntgen istenebilir. Röntgende kemik dokuyu daha iyi görüyoruz. Daha sonrasında magnetik rezonans görüntüleme, yumuşak doku ve fıtık derecesini görmek açısından. Hı hı. Eğer bizim kanalda daralma şüphemiz varsa tomografi, bilgisayar tomografi kullanılabilir. Fıtığın kas ve sinirler üzerindeki etkisini görmek için de EMG tetkiki istenebilir. Ama bizim çoğunlukla pratikte en sık kullandığımız röntgen ve magnetik rezonans görüntüleme.
Hocam şimdi 45 dakikalık bir süreye sığdırmak mümkün değil bel ağrılarını, ama insanlar bel ağrılarıyla ilgili az da olsa bir kanıya sahip oldular. Hani başlarına gelebilecek bir durumda bir klinisyene başvurmaları gerektiğini ve çeşitlerini öğrendiler. Bunlar çok önemli şeylerdi. Yönetmenimizin 2 dakika kaldığını söylüyor. Evet, 2 dakikamız kaldı
dedi. Çok çabuk geçti.
Gerçekten de güzeldi.
Güzel. O zaman hızlıca tedavi yöntemine bakalım.
Evet. Ondan sonra da bitirelim programımızı.
Konservatif tedavilerde istirahat, 2-3 günlük istirahat yeterli. Uzun istirahatler artık önermiyoruz. Çünkü uzun istirahatler hastalarda hareket azalması, dokuların kısalması, kas gücünde azalmaya neden oluyor. Bir an önce günlük yaşama dönmeli hastalar. İlaç tedavisinde bildiğimiz işte ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar, antiinflamatuarlar, gerekiyorsa kortizon gibi ilaçlar, hı hı, kullanılabilir. Bunlar hiçbir tansiyon ilacı gibi uzun süreli kullanılabilecek ilaçlar değildir. Biz hastaların en kısa zamanda, ağrılarını toparlayıp daha sonrasında ilacı bırakıp daha çok egzersizle devam etmesini isteriz. Çok nadir durumlarda hani bazen nöropatik ağrı ilaçlarını kullanabiliyoruz kronik bel ağrılarında. Hı hı. Fizik tedavi de neler yapıyoruz? Derin ve yüzeysel sıcak uygulamaları, elektroterapi, traksiyon, egzersiz, korseleme gibi şeyler yapıyoruz. Akut dönemde yani çok tutulur tutulmaz buz uygulaması, hani sıcak hı hı. çok yaygındır ama buz uygulaması hı hı. yapılabilir ilk iki günde. Daha sonrasında sıcak uygulama, ütülenmiş havlu, termofor gibi şeyler kullanılabilir. Hı hı. Egzersiz tedavisi mutlaka bence kişiye özel hazırlanmalı. Hastalığın durumuna göre öncelikle kas kısalığı varsa hastaların öncelikle germe egzersizleriyle başlaması. Daha sonrasında mobilizasyon egzersizleri yapılmalı ve kas kuvvetlendirme. Genel önlemli tedavilerimiz bunlar. Ama bunun dışında son zamanlarda tabii ki
manuel terapi evet, vesaire.
Alternatif, yani tıbbın alternatifi olmaz pardon. Tamamlayıcı tıp yöntemleri. Kullanıyoruz. Bunlardan en sık kullandığımız manuel terapi, akupunktur ve nörel terapi. Çok kısa bahsedebilir miyim bunlardan?
Tabii ki tabii. Çok kısa sayın yönetmenim 2 dakika evet, verebilir miyiz tamam. bize? Tamam 2 dakika daha.
Akupunkturda vücut veya kulak üzerindeki bazı özel noktalardan vücudun iğnelenmesiyle ne yapıyoruz? Vücudun kasılma olan bölgelerine kan göndermesini, oksijen gitmesini sağlıyoruz. Vücut kendi ecza deposunu kullanıyor. Ağrı kesici, kas gevşetici etkisi olan noktalar var. Bunları kullanıyoruz. Hastaların ilaç kullanmadan şikayetlerinin toparlanması ve çabuk hareket kazanmasını sağlıyoruz. Manuel terapide ise gergin spastik kasların gevşetilmesi, eklemlerin hareket edilmesi, duruş bozukluğunun düzeltilmesi, aslında tüm omurga boyunca iyi çalışmayan gevşek ya da kasılmış kasların elle çözülmesi yöntemini kullanıyoruz.
Evet.
Nöral terapide ise lokal anestezik maddeler kullanıyoruz ve bu lokal anestezik maddelerle enjeksiyonlar yapıyoruz. Küçük küçük enjeksiyonlar cilt altına. Hı hı. Yaptığımız enjeksiyonda kortizon kullanmıyoruz ve bu cilt üzerinden sinir sistemi, kas ve organlara uyarı veriyoruz. Kendini daha yani daha çalış, eskisi gibi çalış uyarısı veriyoruz.
Evet.
Sorunlu bölgelerde kan akımı düzenleniyor, lenfatik dolaşım düzenleniyor. Nöral terapide ayrıca biz bozucu alan dediğimiz ameliyat izleri, aşı izleri, boş dişler gibi vücudumuza ağrı sinyali gönderme ihtimali olan noktalar da değerlendiriliyor.
Çok iyi.
Ve o bölgelere enjeksiyon yaparak bir çeşit aç kapa yapıyoruz. Nasıl telefonumuz donduğunda hemen bir açar kapatırız. Aynı bunun gibi.
Resetliyoruz.
Evet. Aynen. Bunun gibi enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu tedavilerle de veya bu tedavilerin kombine kullanılmasıyla da gayet güzel sonuçlar alıyoruz.
Hocam çok teşekkür ederim. Bugün programımızın doğum günüydü. Biz doğduk. Bugünden itibaren her çarşamba 15.15'te değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Haftaya çarşamba 15.15'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Bu ilk yayına konuk olmak hakikaten çok özel bir şeydi benim için de. Umarım bir nebze insanların kafasında bel ağrılarıyla ilgili bir plan yani bir şeyler oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Bir daha sizi konuk etmek dileğiyle efendim. Teşekkürler.
Teşekkürler. İyi yayınlar.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.